Ayrım 32, Otel, Arthur Hayley, sayfa 291, 5. bölüm. Sabah gazetelerini okurken iyi habere hemen parmak basan Time dergisi editörleri, St. Gregory'deki insan haklarına aykırı düşen olaya hemen saldırmışlardı. New Orleans States Item'da çalışmakta olan yerel muhabirlerini de harekete geçirmişler, olayla ilgili söylentileri ve olayları toplamasını bildirmişlerdi. Herald Tribune, New York'ta haberi patlatınca bir gece önce Times'ın Houston bürosu şefine telefon edilmişti ve adam en erken uçaklardan biriyle New Orleans'a gelmişti. İki adam da şimdi şef komi Herbie Chandler'la birinci kattaki ufak bir odaya gizlenmişlerdi. Otel içinde basın odası diye anılan bu odada bir masa, telefon ve askıdan başka eşya yoktu. Houston'dan gelen büro şefi durumuna uygun olarak odadaki tek iskemleye kurulmuştu. Chandler saygıyla Times'ın kendisine engel olmayanlara karşı çok cömert davrandığını düşünerek az önce döndüğü bir keşif sırasında gördüklerini anlatıyordu. Dişçilerin toplantısına baktım. Kapı duvar, katın baş garsonuna üyelerden başka kimsenin girmemesi gerektiğini söylemişler. Eşleri bile giremiyormuş. Kendi adamları da kapıda kontrol edecekler. Toplantı başlamadan önce bütün otel işçileri dışarı çıkacak, kapılar da kilitlenecek. Büro şefi başını olumlu anlamda salladı. Adamın adı Quaratone'ydi. Saçı Amerikan askerlerinin gibi kısacık kesilmişti, gençti de. Quaratone çok heyecanlıydı ve dişçilerin başkanı Dr. Ingram'la şimdiden konuşmuştu bile. Şef Komi'nin verdiği bilgi de kendisine söylenenleri doğrulamıştı. Doktor Ingram hiç kuşkusuz olağanüstü bir toplantı yapıyoruz demişti. Dün gece buna yönetim kurulumuz karar verdi ama kapalı kapıların ardında yapılacak toplantımız. Benim konuşmamda işler bitseydi sen de başta olmak üzere herkes içeri girebilirdi oğlum. Ama bazı meslektaşlarım durumu başka türlü görüyor. Basının bulunmadığı yerde insanların daha rahat konuşacaklarına inanıyorlar. Bana öyle geliyor ki bu işten vazgeçmeniz gerekecek. Hiçbir şeyden vazgeçmek niyetinde olmayan Quaratone, Dr. Ingram'a terbiyelice teşekkür etmişti. Şimdi Herbie Chandler'ı müttefik olarak satın almışlardı. Quaratone'nin hemen aklına gelen eski bir hileyi denemek ve toplantıya bir komi üniformasıyla girmek olmuştu. Ama Chandler'ın verdiği haberden sonra bundan vazgeçmek gerekiyordu. Quaratone sordu, toplantının yapılacağı oda çok büyük mü? Chandler başıyla evet dedi. Dauphin salonudur efendim, 300 kişilik yer var, bir o kadar üye de toplantıya katılacak. Time'ın adamı düşündü, 300 kişinin katılacağı bir toplantı bittiği an konuşulanlar sır olmaktan çıkacaktı nasılsa. Sonra dışarı çıkan delegelerin arasına karışıp onlardan biri gibi davranarak ne olup bittiğini öğrenirdi. Ama bu şekilde Time dergisi okuyucularını ilgilendiren ayrıntıları kaçırmış olacaktı. O bilmem ne salonunun balkonu var mı? Ufak bir balkonu var ama bunu daha önceden düşündüler. Kontrol ettim. Orada kongreden birkaç kişi bulunacak. Sonra mikrofonlarının da telleri söküldü. New Orleans'taki gazeteci buna karşı çıktı. Vay canına, bunlar neden korkuyorlar yahu? Sabotajcılardan mı? Quaratone sesli sesli düşünüyordu. Bazıları konuşma gönüllüsü oldukları halde bu konuşmalarının açığa vurulmasını istemiyorlar. Profesyoneller özellikle ırk konularında sert bir tutum izlemezler. Şimdi burada bir şiddet hareketi yapıp otelden çıkmak ya da görünüşü kurtarmak için böyle bir adım atmak gibi iki şık arasında bocalayıp duruyorlar. Yalnız epey ileri gidilmiş, durum mükemmel. Önceden düşündüğü gibi daha iyi bir haber çıkmasının nedeni de bu işte diye düşündü. Her zamankinden fazla toplantıya girmeye kararlıydı. Birden Herbie Chandler'a, konferans katı ve onun üstündeki katın planını istiyorum dedi. Sadece odaların dağılımını gösteren bir plan olmayacak bu ama. Üzerinde duvarlar, kanallar, tavan boşlukları ve her şey gösterilmeli. Bunu çok çabuk elime geçirmeliyim. Çünkü iyi bir şey yakalamak istiyorsak bir saatten az vaktimiz var. Ona göre hareket etmeliyiz. Beyefendi, böyle bir şeyin olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Ama her şeye rağmen Şef Kobi susarak Coratone'ye baktı. Adam 20 dolarlık paraları saymakla meşguldü. Time'ın adamı bunlardan 5'ini Chandler'a uzattı. Bakım bölümü ya da teknik serviste kim varsa birini bul. Şimdilik bu parayı kullan. Seni sonra düşünürüz. Yarım saat başarabilirsen daha erken beni burada bulmaya bak. Evet efendim. Chandler'ın sansar yüzü bir gülümsemeyle kırıştı. Coratone New Orleans muhabirine sen de şehrin kilit noktalarından bir şeyler koparmaya bak. Örneğin vilayet konağından şehrin ileri gelenlerinden bilgi al. NCAAP ile de konuş. Ne yapacağını biliyorsun işte diye talimat verdi. Ben bunu uykumda bile yazarım yahu. Yok canım, hem sonra insanların ilgisini çekecek noktalara da parmak basmayı unutma sakın. Eğer belediye başkanını banyoda yakalarsan çok iyi bir şey olur değil mi ya? Düşün, sana açıklama yaparken ellerini yıkıyordu, ne harika. Çok iyi bir giriş olur doğrusu. Abdesthaneye saklanmaya çalışırım. Boş zamanda yaptığı bu iş için kendisine iyi para verileceğini bilerek neşeyle uzaklaştı. Coratone ise St. Gregory'nin kahve salonunda oturarak bekledi. Buzlu çay ısmarlamış, bir yandan kafasında gelişmekte olan haberi düşünüyor, bir yandan da bunu içiyordu. Belki çok önemli bir şey olmayacaktı ama canlandırıcı bir takım ayrıntılar bulursa gelecek haftaki sayıda belki 1,5 sütunluk yer ayırırlardı ona. Böyle bir şey olursa çok sevinecekti. Çünkü son haftalar özenle hazırladığı bir takım yazılar New York'tan ya geri çevrilmiş ya da derginin hazırlanışı sırasında göz önüne alınmamıştı. Bu olağanüstü bir şey değildi. Time Life muhabirleri haber yazıp hayal kırıklığına uğramaya alışmışlardı nasılsa. Ama Coratone dergide yazısının basılmasından hoşlanır, gerektiği yerde dikkati çekmeyi severdi. Ufacık basın odasına döndü. Birkaç dakika sonra Herbie Chandler genç, sert hatlı ve sırtına tulum giymiş bir adamla geldi. Şef Komi adamı otelin bakım işçilerinden Chess Ellis diye tanıttı. Yeni gelen Coratone'nin elini çekingenlikle sıktıktan sonra kolunun altındaki bir tomar beyaz kağıda dokundu. "Rahatsızlıkla bunları geri götürmem gerekiyor," dedi. "Bakmam uzun sürmeyecek." Coratone Ellis'e yardım etti. Birlikte tomarı açtılar ve kağıtların uçlarını aşağı sarkıttılar. "Şimdi şu Dauphin salonu nerede?"
"Tam şurada."
Chandler araya girdi. "Ona toplantıdan bahsettim efendim. Yani sizin içeri girmeden içeride olup bitenleri nasıl duyacağınızı falan sordum." Time'ın adamı Ellis'e döndü. "Duvarlar ve tavanların arasında ne var?"
"Duvarlar çok sağlamdır. Tavan ve onun üstündeki kat arasında bir boşluk vardır. Ama oraya girmeyi tasarlıyorsanız boşuna umutlanmayın. Çünkü sıvalarla birlikte aşağı düşersiniz."
Coratone de tam bunu düşünmüştü. "Kontrol et bakalım," dedi. "Şu çizgiler nedir?"
"Mutfaktan sıcak havayı dışarı vermekte kullanılan borular. Bunun yanında durursanız ızgaraya konmuş gibi kızarıverirsiniz."
"Peki ya bu?" Alice durdu, kağıda bakıyordu. İkinci bir kağıda göz attıktan sonra "Soğuk hava borusu Dauphin salonunun tavanından geçiyor," dedi.
"Peki odaya açılan bir deliği falan var mı?"
"3 tane. Bir ortada, iki de yanlarda var. Bakın, zaten işaretlenmiş."
"Boru ne büyüklüktedir?"
Bakım bölümünde çalışan adam düşündü. 10 metre kadar olacak. "Coratone, kesinlikle beni bu borunun içine sokmanı istiyorum. İçeride neler olup bittiğini görmem ve duymam için orada 2 büklüm durmam gerekiyor," dedi. Bu işte çok çabuk, hatta şaşkınlık verecek kadar hızla bitti. Ellis önce pek isteksizdi ama Chandler onu itip kakınca bir tulum ve bir alet çantası getirmeye razı oldu. Coratone aceleyle tulumu giydi, aletleri de yüklendi. Ellis adamı konferans katı mutfağının yanındaki ek bir kapıya götürdü. Şef Komi de bu arada tedbirlice ortadan kaybolmuştu. Coratone Chandler'ın Alice'a 100 dolarlıklardan kaç tanesini verdiğini bilmiyor ama yeteri kadar da verdiğini sanıyordu. İki bakım işçisinin yaptığı mutfaktaki işleri başka kimse görmeden rahatlıkla başardılar. Daha önce Alice ek yapının duvarının tepesindeki madeni bir ızgarayı çıkarmıştı. Izgaradan açılan boşluğa uzun bir el merdiveni uzattılar. Tek söz söylemeden Coretone merdiveni çıktı ve içeri girdi. Adam içeride dirseklerinin yardımıyla emekleyecek kadar yer olduğunu gördü. Mutfaktan gelen hafif ışığın dışında içerisi zifir gibi karanlıktı. Yüzünde serin bir hava soluk gibi dolaştı. Gövdesi madeni boruyu doldurdukça hava basıncının arttığını hissediyordu. Alice ardından fısıldadı. İlkinden başlayarak dört delik saymanız gerekiyor. Dördüncü, beşinci ve altıncı Dauphin salonundakilerdir. ''Gürültü etmeyin efendim, yoksa duyarlar. Ben yarım saate kadar gelirim. Hazır değilseniz bir yarım saat sonra gene uğrarım.'' Coretone başını çevirmeyi denedi ama başaramadı. Bu çıkışın girişten daha zor olacağını kendisine hatırlatıyordu. Yavaşça olur dedikten sonra ilerlemeye başladı. Madeni yüzey dirseklerine ve dizlerine sert sert çarpıyordu. Hem sonra adamın canını çok da acıtan çıkıntıları vardı. Bir vidanın başı tulumunu delip bacağını kesince Coretone acıyla geri çekildi. Şöyle bir gerileyerek vidadan kurtuldu, sonra yine dikkatle ilerlemeye devam etti. Hava borusunun deliklerini görmek çok kolaydı. Çünkü yukarıdaki süzgeçler hafifçe seçiliyordu. Üçünün üstünden geçti. Geçerken de boruyla ızgaraların iyice birbirine bağlı olmasına dua ediyordu. Dördüncüye yaklaşırken sesler duydu. Toplantı başlamışa benzerdi. Coretone sevinçle seslerin yaklaşmakta olduğunu anladı ve boynunu iyice uzatınca aşağıdaki salonun bir bölümünü gördü. İkinci delikten daha da iyi göreceğini düşündü, gerçekten de öyleydi. Aşağıdaki kalabalığın yarıdan fazlasını ve kürsüde kongre başkanı Dr. Ingram'ın konuştuğunu görebiliyordu. Time'ın adamı cebinden bir not defteri ve ucunda ışık parlayan bir tükenmez kalem çıkardı. ''Doktor Ingram, sizi yapabileceğiniz en güçlü ve sert tutumu izlemeye zorluyorum.'' diyordu. Durdu, sonra devam etti. ''Tabii orta yolda bulunan bizim gibi profesyoneller insan hakları konusunda çok uzun süre gevezelik ettiler. Ama hiçbir sonuca da varamadılar. Aramızda hiç ırk ayrımı yapmıyoruz. Hiç olmazsa çokluk ırk ayrımı olmuyor. Geçmişte bunun yeterli olduğunu sanıyorduk. Çevremiz dışındaki olaylar ve baskıları da genellikle görmezlikten geldik ya da önemsemedik. Mantığımıza göre biz profesyonel tıp adamlarıydık. Başka işe ayıracak pek az vaktimiz olurdu. İşimize gelse de belki bu gerçektir. Ama şimdi ve burada isteseniz de istemeseniz de bir olaya iyice bulaşmış bulunuyoruz.'' Ufak tefek doktor durdu, gözleri dinleyicilerinin yüzlerini araştırıyordu. Seçkin meslektaşımız Doktor Nicholas'a bu otelin yaptığı bağışlanmaz hakareti daha önce duydunuz. Bu hakaret insan hakları yasasına doğrudan bir başkaldırma hareketidir. Ben sizin başkanınız olarak misilleme yapılması ve şiddet hareketine başvurulması talimatını verdim. Bu şu anlama gelir: konferansımızı iptal ederek bu otelden toplu halde çıkmak. Salonun birçok köşesinden şaşkınlık sesleri geliyordu. Doktor Ingram sözlerine devam etti. Birçoğunuzun bu teklifimden daha önce haberi oldu. Sabah gelenler için bu yeni bir şeydir. İki gruba da teklif ettiğim atmamız gereken adımda elverişsizlik, hayal kırıklığı ve toplumsal olduğu kadar profesyonel kayıp da vardır. Benim duyduğum hayal kırıklığı ise sizinkinden az değildir. Ama bazı durumlar vardır, bu durumlarda kalan insanların vicdanı bazı şeyler yapmayı gerektirir. Böyle durumlarda en güçlü hareketten daha hafifi yeterli olamaz. Sözünü ettiğimiz şeyin de bu hareketlerden biri olduğuna inanıyorum. Bununla insan hakları konusunda hiç yanlışlık yapmadan bu mesleğin oyuncak edilemeyeceğini ispatlayacağız. Dinleyicilerin oturdukları yerden duyun duyun sesleri gelmekle birlikte karşı çıkanların bağırtıları da duyuluyordu. Odanın ortasına yakın bir yerde iri yarı bir adam güçlükle ayağa kalktı. Coretone gözetleme yerinden öne doğru eğilerek baktı. Adamın çift gerdanlı, kalın dudaklı olduğunu ve gözlerinde kalın çerçeveli gözlükler bulunduğunu gördü. İri yarı adam gülümsüyordu. ''Ben Kansas City'den geldim.'' Dinleyicilerden adama hoşnutlukla tezahürat yaptılar. İri yarı adam kalın parmak ellerini şöyle bir salladı. Doktora tek bir sorun var. Pek çoğunuzun eşi gibi bu yolculuğu sabırsızlıkla bekleyen küçük karıma buraya geldikten hemen sonra kuyruğumuza baka baka dönmemizin nedenini kendisi mi anlatacak acaba? Kızgın bir ses bu sözlere karşı çıktı. Bu bizim amacımız değildir. Ama ses salondaki diğerlerinin gülüşmeleri ve bağırtılarının arasında kayboldu. İri yarı adam, evet efendim dedi, ben Doktor Ingram'ın karıma dert anlatmasını istiyorum. Yaptığına çok memnun olmuş gibi yerine oturdu. Doktor Ingram ayağa fırlamıştı, yüzü kıpkırmızı ve çok öfkeliydi. Baylar, bu çok önemli ve ciddi bir konudur. Yapacağımız hareketi şimdiden 24 saat süreyle erteledik. Bana öyle geliyor ki böylece yarım gün kadar yapacağımız hareket gecikti. Bu sözlere tek tük alkış sesleri geldi. Üstelik alkış da kısa sürdü. Aynı anda kalabalık bir ağızdan konuşmaya başladı. Doktor Ingram'ın yanındaki toplantıya başkanlık eden adam tokmakla masaya vurdu. Ardından gelen konuşmacılar Doktor Nicholas'ın otelden kovulması olayını kınarken misilleme yapılma sorununu cevapsız bırakıyorlardı. Sorun da toplantıdaki bütün üyeler salonun ortasında dikilen ufak tefek zayıf adama teslim olmuşçasına dikkatlerini ona yönelttiler. Quaretone toplantı başkanının söylediği adı duymadı ama ikinci başkan yardımcısı ve yönetim kurulumuz üyelerinden sözlerini yakaladı. Yeni konuşmacı kuru ve sert bir sesle konuşmasına başladı. Benim isteğim ve yönetim kurulu üyesi arkadaşların desteğiyle bu oturum gizli yapılmaktadır. Böylece söylediklerimizin bir yere not edilmeyeceğini, bu oda dışında başka şekilde anlamlandırılmayacağını bildiğimiz için rahatça konuşabiliriz. Bu işlem söyleyebilirim ki saygıdeğer başkanımız Dr. Ingram tarafından şiddetle reddedilmiştir. Dinleyicilerin oturdukları yerden Doktor Ingram omurdandı. Neden korkuyorsunuz? İşin içine karışmaktan mı? Soruyu duymazlıktan gelen ufak tefek adam devam etti. Ben ırk ayrımından kişisel olarak nefret ederken başkalarına da teslim olmam. En çok... Burada kararsızlıkla durdu. En çok takdir ettiğim yakın arkadaşlarım başka inançlara sahip ve ayrı ırktan olan kişilerdir. Sonra Doktor Ingram'la birleşerek dünkü olayı şiddetle kınıyorum. Ama şu anki anlaşmazlığımız sadece usul konusundadır. Doktor Ingram gibi otelden çekilmemizi isteyebilirdim. Ama benim görüşüme göre gereken çirkin fakat yerelleşmiş bir bulaşıcı hastalığı daha yumuşak usullerle tedavi etmektir. Bir kahkaha fırtınası koptu. Konuşmacı bunun üzerine gülümsedi. Ne yazık ki burada bulunmayan meslektaşımız Doktor Nicholas'ın konferansımızın otelden çekilmesiyle en ufak şey kazanacağını sanmıyorum. Kuşkusuz işimiz yönünden biz kayba uğrayacağız. Hem sonra gizli oturum yaptığımız için şunu söylemek istiyorum ki, örgüt olarak ırk konusunun bizi uzaktan ve yakından hiçbir şekilde ilgilendirmediği inancındayım. Arkalardan tek bir ses bu sözlere karşı çıktı. Hiç kuşkusuz ilgilendirir. Bu herkesin tasalandığı bir konu değil midir? Ama salonun hemen her yanında sadece dikkatli bir sessizlik vardı. Konuşmacı başını salladı. Bireysel durumlar konumuzun dışındadır. Gerekli olduğu yerde tabii ki kendi adamlarımızı destekleyeceğiz. Şimdi de Doktor Nicholas olayında atılması gereken bir takım adımlar teklif edeceğim sizlere. Ama diğer yönlerden Doktor Ingram'ın dediği gibi biz profesyonel tıp adamlarıyız ve başka işlere ayıracak çok az vaktimiz vardır. Doktor Ingram ayağı fırladı. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben buna geçmişte savunulan bir fikir olarak dikkati çektim. Ben söylenenlere şiddetle karşı çıkıyorum. Ufak tefek adam omuz silkti. Her şeye rağmen siz bu sözleri söylediniz. Ama bu şekilde ima ederek değil. Ben sözlerimin tersine çevrilmesine dayanamam. Ufak doktorun gözleri ateş saçıyordu. Başkanım, biz burada çok çabuk ne yazık ki ya da üzüntü verici gibi sözcükler kullanıyoruz. Ama hiçbiriniz işin daha derinine insan hakları ve temizlik sorunlarını kapsadığını göremiyor musunuz? Benim tanık olduğum gibi dün siz de burada olup bir meslektaşınıza yapılan hakareti gözlerinizle görseydiniz, hem de bir arkadaşa ve çok iyi bir insana yapılan hakareti.
''Düzeni sağlayın, düzeni sağlayın!'' diye sesler yükseldi. Toplantı başkanı tokmağıyla masaya vurunca Doktor Ingram kıpkırmızı yüzle yatıştı. Ufak tefek adam terbiyelice sordu. ''Sözlerime devam edebilir miyim?'' Başkan başıyla evet dedi. ''Teşekkür ederim beyler.'' Beyler, ben teklifimi kısaca söyleyeceğim. Birincisi, gelecekteki kongrelerimizi Doktor Nicholas ve onun gibileri sorgusuz, can sıkıntısına meydan vermeden kabul edecek yerlerde yapalım. Hepimizin kabul edeceği, eminim daha bir sürü yer vardır. İkinci nokta da şu, Doktor Nicholas'ın burada kalmasını reddeden otelin hareketini kınayan bir karar alalım. Sonra da tasarladığımız gibi kongremize devam edelim. Doktor Ingram yerinde başını inanmazlıkla sallıyordu. Konuşmacı elindeki bir kağıda bakarak, ''Yönetim kurulumuzun birçok üyeleriyle birlikte bir karar tasarısı hazırladım.'' Quaretone tünediği yerden dinlemiyordu artık. Karar önemli değildi. İçindekileri tahmin etmek güç değildi. Gerekli olursa sonradan bundan bir tane elde edebilirdi. Dinleme yerinden aşağıdaki dinleyicilerin yüzlerini seyrediyordu. Bunlar gerçekten iyi öğrenim görmüş kişilerin yüzleriydi. Hepsinden de bir iç rahatlığı yansıyordu. Doktor Ingram'ın teklif ettiği alışılmamış ve rahatsız edici durumdan kurtuldukları için bu adamların içi rahatladı diye düşündü Quaretone. Demokratik türde söylenen yatıştırıcı sözler bir çıkar yol bulunmasına yardım etmişti. Vicdanlar rahatlayacak, huzur bozulmayacaktı. Hafif bir karşı çıkma da olmuş, tek bir konuşmacı Doktor Ingram'ı desteklemişti. Ama bu da çok kısa sürmüştü. Toplantı şimdiden durulmuş ve uzun bir tartışmaya dönüşmüştü. ''Ben bir karar tasarısı hazırladım.'' Time'ın adamı ürperdi. Bu ürperti kendisine başka rahatsızlıkların yanı sıra bir saate yakın süredir soğuk hava borusunda kaldığını hatırlatmıştı. Ama harcadığı güce değmişti gene de. New York'takilerin yeniden elden geçirip kupkuru olmasına sebep olacakları canlı bir haber vardı elinde. Aynı zamanda da bu hafta yazacağı yazının atılmayacağına inanıyordu. 32. ayrımın sonu. Sayfa 300.